Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca bu haftada sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21. Bizleri TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. 6 Şubat deprem felaketi sonrası Yunanistan'da yumuşayan siyasi havanın Kıbrıs'ın geleceğine etkisini Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi emekli büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç'la konuşacağız değerli dinleyicilerimiz. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğiz.
Seni kurtaracağız, biraz daha dayan.
Paşa, duyuyor musun beni?
Duyuyorum abi.
Şükür ya Rabbi.
Allah aşkına.
Duyuyor musun beni?
Duyuyorum abi.
Sen şimdi konuşurken ben böyle daha güzel çalışıyorum.
Abim.
Efendim.
Abimi çıkartacağız.
Çıkartacağız. Hepiniz için burada bir tane bir şey bırakmayacağız.
Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Efendim, geride bıraktığımız haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili hangi başlıkları bizlerle paylaşacaksınız? Hemen sizleri dinleyelim.
Şimdi birkaç tane var. Onların üzerinde bir daire dururuz ama konu başlıkları olarak mesela dev çıkarma gemileri depremzedeler için yüzer hastane oldu diyor. Bir başkası Yunanistan'da lise öğrencilerinden duygu dolu mesaj, geçmiş olsun komşular şeklinde. Bir diğeri Yunan doktor gözyaşlarına boğuldu diyor. Bu Türkiye'ye gelen ekipteki yer alan bir Yunan'dı. Sonra bir başkası Yunanistan ekip ülkesine alkışlarla döndü var. Bir de Güney Kıbrıs Rum kesiminde biliyorsunuz ayın 13'ünde 12'sinde bir başkanlık seçimi vardı, cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Rum liderden farklı mesajlar şeklinde bugün konuşacağımız konular var. Zaten en son Kıbrıs dedik, Kıbrıs konusunu ayrıca da Sayın Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç'ta konuşacağız. Şimdi dev çıkarma gemileri depremzedeler için yüzer hastane oldu diyor. Ne ilgisi var denilebilir? Şöyle söyleyeyim, 1999 Gölcük depremini hatırlıyoruz. Bazıları Marmara depremi de diyor. Bu depremde Gölcük aynı zamanda donanma komutanlığı, yani Deniz Kuvvetleri'nin ana üssü orası. Ve burada hem gemilerle hem de havadan, yani deniz yoluyla ve hava yoluyla köprü kurulmuştu. Öyle deniyor. Hem deniz yoluyla ulaşıyorlar, oradaki hastaları özellikle o süratli deniz otobüsleri veya diğer şeylerle, hücum botlar vesaire, o yaralı ve hastaların bir kısmını oradan İstanbul'a naklediyorlar veyahut da helikopterlerle nakil var. Yani burada deniz kuvvetlerinde tabii o zaman Cengiz Topel'de deniz hava üssü var. Oradaki helikopterler ve bölgedeki askeri helikopterler veya yönetimin elindeki mülki amirlerin elindeki helikopterlerle İstanbul'a taşınıyordu ve gemilerle. Şimdi bu asrın felaketi dediğimiz, biz iki tane büyük deprem biliyorduk ama Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'ın anlattığına göre 3 tane büyükmüş. Yani ilki oluyor, aradan birkaç saniye geçtikten sonra ikinci olmuş. Sonra öğlen olanı bizim Ankara'da hissettiğimiz 3. olmuş. Bu deprem felaketinde ise İskenderun limanının, ki bu liman da biliyorsunuz hem depremden hasar gördü, hem yangın çıktı. O arada bir sular altında kaldı, ufak bir tsunami nedeniyle. Ama özellikle yangın uzun sürdü. Mavi Vatan'ın koruyucuları olan Deniz Kuvvetleri'nin bu bölgeye gene gemilerini, helikopterlerini, hatta özellikle Adana'daki havalanları kullanılmak suretiyle Deniz Hava Birliği'nin, gene Sapancı'da olduğunu söyledim, bunların nakliye uçakları da bu maksatla kullanılıyor. Şimdi söylemiş olduğum ilk konu şuydu. Dev çıkarma gemileri depremzeler için yüzer hastane oldu diyor. Bunlar işte deniz kuvvetlerine ait olan iki tane çıkarma gemisi. Bunlar özellikle acil afet durum kriz masası taleplerine cevap verilirken aynı zamanda hava ve deniz kuvvetlerinde, özellikle deniz kuvvetlerinin burada hava köprüsü ve deniz köprüsünü kurmaya devam ettiğini görüyoruz. Kaldı ki bir hastane gemisi görevinde görmüşler. Bu gemiler hangileri? Birisi İzmir Foça'dan iş makinelerini taşıyan TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar. Bunlar İskenderun Limanı'na bunları götürüyorlar. Aynı zamanda TCG Bayraktar ve Sancaktar sağlık personeli ve bünyesinde bulunan ameliyathane, 20 yataklı hasta gözlem odaları sayesinde depremlerde yaralanan bölge halkına ilave sağlık hizmeti de sunuyor. Bir başkası da yine TCG İskenderun'du. Bu da hasta naklinde kullanıldı. O da yakın illere, limanı olanlara hasta naklinde kullandı. Bu gene tekrar Bayraktar ve Sancaktar'a dönecek olursak, her biri 560 olmak üzere 1120 yatak kapasiteli. Tabi bu yatak kapasiteleri otel yatakları gibi düşünmemek lazım. Yani genellikle bunlar çıkarma gemileri oldukları için konfor oranı çok biraz daha düşüktür. Yani otel konforunda olmazlar. Ancak portatif gaz cihazı, anestezi cihazı, elektrokuter, portatif aspiratör, büyük küçük cerrahi setler, transport ventilatörler, kombinasyon sedye, oksijen tüpleri, defibrilatör, ventilatör, ilaç ve diğer sırf tıbbi malzemeler ile cerrahi uzmanlar var. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı, yani özellikle deprem felaketi sırasında bu şeyler daha çok zarar gördüğü için bu tip uzmanların olduğunu, göğüs cerrahisi uzmanı, kalp ve damar cerrahisi uzmanı, anestezi uzmanı, acil tıp uzmanı gibi sağlık personelinin olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunlar hepsi silahlı kuvvetler mensupları değil, büyük bir çoğunu Sağlık Bakanlığı'nın personeli. Sadece bu Mavi Vatan'ın bekçileri bu gemilerde kendilerine hastane olarak görevleri de hizmet etmiş oluyorlar. Hava yardımı koridorundan bahsetmiştim. Hava yardım koridoru da ilk günlerden itibaren açık tutuluyor. Nakliye uçakları var. Mesela bakıyorum bu yaklaşık 4-5 gün öncesinin bilgisiydi. 180'i hava araçları olmak üzere 519 sortiyle kurtarma ekipleri bölgede hizmet yapmışlar. Yani gece gündüz demeden bunlar o bölgede çalışmaya devam ediyorlar. Mavi Vatan sadece dışarıya karşı Türkiye'nin deniz alakalı menfaatlerini korumada değil, böyle bir deprem felaketinde de büyük bir destek verdiğini görüyoruz. Vermesi de gerekir zaten. Şimdi bu deniz kuvvetlerinin şeyinden Yunanistan'daki olaya geçmek istiyorum. Yunanistan'da lise öğrencilerinden duygu dolu mesaj. Geçmiş olsun komşular. Geçen hafta da özellikle Yunanistan'daki Yunanistan ekibinin başta Hatay'daki Antakya ve İskenderun'daki faaliyetlerinden bahsetmiştik. Hatta bir baba ve kızını, 6 yaşındaki Zeynep'i kurtardıktan sonraki sevinçlerini de sevgili dinleyicilere paylaşmıştık. Yani Yunanistan kamuoyunun, halkının bu depreme çok duyarlı ve duygusal yönden yaklaştığını görüyoruz. İşte bir başkası da yine Yunanistan'da lise öğrencileri Türkiye'de yaşanan deprem felaketi için topladıkları yardımları koydukları kolilerin üzerine geçmiş olsun komşular ve seni önemsiyoruz şeklinde duygu dolu mesajlar yazmışlar. Mesela Midilli Adası'nda bulunan Antisas Lisesi'nde okuyan öğrenciler deprem felaketi için topladıkları yardımları koydukları kolilerin üzerine Türkçe ve Yunanca çok sayıda duygusal mesajla gönderiyorlar. Öğrenciler kolilerin üzerine sadece aşk, biz seni düşünüyoruz, düşüncelerimiz sizinle, seni önemsiyoruz, cesaret insanoğlu, hepimiz insanız, geçmiş olsun komşular, biz düşman değiliz, dostuz ve merak etme her şey güzel olacak şeklinde duygusal ve bir dostluk mesajlarının verdiklerini görüyoruz. Gene deprem üzerinden 24 saat geçmeden biliyoruz ki bölgeye ilk arama kurtarma ekibini gönderen Yunanistan'dı. Yani benim hatırladığım Yunanistan vardı, İsrail vardı, Azerbaycan vardı ilk gönderenler arasında. Yunanistan o dönemde Türkiye 36 uzmanın kurtarıcıyı, 2 tane mühendis, 8 de doktor göndermişti. 3 arama kurtarma köpeği ve 3 özel donanımlı araç da göndermişti. Atina, İskeçe, Gümülcine, Selanik, Dedaaç, Midilli ve Rodos belediyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu Türkiye'ye insani yardım göndermek için seferber olmuşlardı. Yardımlar bugün de hız kesmeden devam etti diye söylüyoruz ama yani bu şeyin haberin yer aldığı gündü. Yunanistan yalnız bu şeylerde yardım toplamaya devam ediyor. Benim hatırladığım düzinelerce tır hem karayoluyla hem de Pire limanından gemiye yüklenerek Türkiye'ye gönderildi. Bunları biliyoruz zaten. Şimdi doktor demişken bir başkası da Yunan doktor gözyaşlarına boğuldu. Türkiye'de deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan gönüllü Yunan ekibi Selanik Havalimanı'nda alkışlar ve çiçeklerle karşılanmış. Yani artık ekipler döndü biliyorsunuz. Arama kurtarmada artık canlı olabileceğine ilişkin fazla emareler kalmayınca yurt dışından, diğer ülkelerden gelmiş olan ekipler gönderildiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bunlardan işte Yunan ekip Selanik Havalimanı'nda alkışlarla ve çiçeklerle karşılanıyorlar. Karşılayanlar arasında Türkiye'nin Selanik Konsolosu'ndan Muavin Konsolos Gökçe Över de var. Yunanistan Acil Afet Müdahale Ekibi'nin dönüşte düzenlediği basın toplantısında konuşan Doktor Sokratis Dukas, çalışmaları sırasında Hataylı bir çocukla yaşadığı anıyı sesi titreyerek anlatıyor. Dukas, yani heyecanlanmış o kadar doktor çocukla şeyinde kurtarma esnasında, Hatay'a vardıklarında yerel yetkililerle irtibat kurmaya çalışırken küçük bir çocuğun kendisine aç olup olmadığını sorarak bir kutu bisküvi verdiğini söylüyor. Yani bu küçük çocuk bunu yapan. Dukas, kulağa büyük bir şey gibi gelmeyebilir ama o anda şahsen benim için çok şey ifade etti diyor. Hakikaten depremde büyük bir felaket yaşadık ama buna benzer şeyleri sadece Yunan doktora değil birkaç şeyi duyduk. Mesela çocuklardan bir tanesine bakıyorsunuz, su veriyorlar kendisine. 5 gün sonra göçük altından kurtarılmış. Şimdi diyor hemen içmemem lazım diyor. Böyle bir küçüklerin verdiği bir ders. Yani ben bilim adına verilmiş bir ders gibi görüyorum. Veya çocuğu kurtarırlarken önce annem diyor, annesine haber veriyor. Annem daha ileride diyor, önce onu kurtarın diyor. Bu da çok önemli mesajlar. Veya birisi bakıyorsunuz, benim köpeğim var diyor, onu da kurtarın öyle ben gelirim diyor. Yani bu tip şeyleri küçük çocuklardan çok güzel mesajlar aldık. Yunanlı doktor da bu şekilde bir cevap almış. Şimdi bakıyorum bir başkası, Yunanistan ekibi ülkesine alkışlarla döndü diyor. Biri doktor gözyaşlarına boğuldu dedik, bir diğeri de alkışlarla dönmesi var. Bunlara baktığımızda gene bu Kahramanmaraş merkezli depremi ardından Yunanistan da çalışmalarını bitirip Türkiye'den ayrılan Yunan ekibi, ki bunlar gece gündüz biliyorsunuz bölgede çalışarak depremzedeleri enkaz altında sağ kurtarmak için çalıştılar. Bu geçen hafta da konuşmuştuk. Döndükten sonra İstanbul Havalimanı'ndan önce buradan uçağa biniyorlar aktarmalı olaraktan. İstanbul Havalimanı'ndan uçağa binerlerken gene dakikalarca alkışlanıyorlar. Hak ettikleri bir alkış tabii ki. Ve gene Yunanistan'da indikleri havalimanında da oradaki Türkiye'nin gene dış temsilcilikleri tarafından başta olmak üzere karşılanıyorlar ve gene alkışlarla ve çiçeklerle karşılandıklarını görüyoruz. Bir başkası, biraz sonra Sayın Büyükelçimiz geldiğinde konuşacağımız, Güney Kıbrıs'ta olan bir değişim var. Ayın 12'sinde, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Yunanistan'da Şubat'ın başında bir şey oldu, seçimler oldu. Güney Kıbrıs'ın kesiminin liderinin, yani onlara göre Cumhurbaşkanı seçimi. Bu İlk turda kazanan olmamıştı. İkinci tura geldi sıra. İkinci turda ise 12 Şubat'ta yapılanda artık şey belli oldu. %51 küsürle sanıyorum yeni Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Nikos Christodoulidis oldu. Christodoulidis'i aslında biz tanıyoruz. Nedir diyecek olsanız, kimdir diyecek olsanız, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, onlara göre Kıbrıs'ın, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'ydı. Gene Sayın Büyükelçimiz belki daha iyi anlatacaktır. Bu Dışişleri Bakanı da bir önceki Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in özellikle desteklediği birisi. Yani benim anladığım kadarıyla Anastasiadis'in şeyi, politikaları bir bakıma sanki yine Cumhurbaşkanı, onlara göre tırnak içinde, Christodoulidis tarafından devam ettirilecek gibi. Bu seçim sonuçlarının ardından yapmış olduğu konuşma var. Bu konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ılımlı mesajlar veriyor. Yalnız ılımlı mesajlar diyorum ama Christodoulidis kendisinin hem Türklerin hem de Rumların Cumhurbaşkanı olduğu şeklinde iddialı bir konuşması var. Bunu Sayın Bulunç nasıl değerlendirir bilmiyorum. Ama benim gördüğüm şu, Türkiye artık iki toplumlu bir şeyin, Kıbrıs'ın ötesine geçmiş durumda. Hatırlayacaksınız, geçmiş dönemler içerisinde Türkiye artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı aşamasına gelmişti. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, orada genel kurula yapmış olduğu konuşması sırasında da artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini söylemişti. Gene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliyorsunuz uzun yıllardan beri İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye, bir gözlemci üyeli de gene Türk Devletleri Teşkilatı'nda da bir gözlemci olaraktan katılmaya başlamıştı. Ve dediğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık devletleşme sürecini Türkiye başlatmış oldu. Yani Christodoulos'un söylemiş olduğunu bu aşamada kabul etmek mümkün değil. Kıbrıs demişken gene Güney Kıbrıs kesimi de bu deprem felaketi sırasında Türkiye yardım talebinde bulundu. Ancak Türkiye bunu kabul etmedi. Bunun da altını çizelim. Niye diye belki bir soru sorulabilir. Bu şeye kadar dayanıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği giriş, evet, adaylık sürecinin başlamasına kadar dayanıyor. Çünkü eğer biz kabul edersek bunu, tek başına onların yapmış olduğu gibi Güney Kıbrıs Rum kesimini tek başına bir devlet olarak tanımış gibi olacağız. Oysa Avrupa Birliği adaylık süreci başladığında 2005'in sonlarına doğru, o zaman sevgili dinleyiciler daha iyi hatırlayabilirler. Orada Avrupa Birliği'nin bir beyanından sonra Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, o zaman başbakandı, şöyle bir şey söylemişti: Güney Kıbrıs Rum kesimi hariç diye. Yani şöyle, Türkiye Avrupa Birliği'nin tüm üye devletlerinin gemi ve uçaklarına kendi limanlarını ve havaalanlarını açacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı özel bir beyanatla bunu Güney Kıbrıs Rum kesiminin gemileri ve uçakları hariç demişti. Yani şeyde, dış işlerinde veyahut da dış politikada bazı böyle ince noktalar vardır. Bunları dikkate alaraktan Türkiye Güney Kıbrıs Rum kesiminin yardımını kabul etmedi. Yani bu ileride bu yardımı kabul ederek gelecekte hem Kuzey Kıbrıs Türklerinin siyasi haklarından taviz vermemek için, buna bağlı olarak da yine Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında, burada da biliyorsunuz defalarca sevgili dinleyicilerimizle, siz de varken İpek Hanım, konuştuk, tartıştık, evet, burada. Deniz yetki alanlarıyla ilgili de gene bir gelecekte taviz verme ihtimaline karşı bunu kabul etmedik. Şimdi şey ne demiş, ona bakalım. Christodoulidis adayı birleştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Az önce söylemiştim. Yani Türklerle Rumlar bir araya gelsin diyor. Adayı birleştirmeyi hedefliyor. En büyük önceliğinin ise Ankara ve Kıbrıslı Türkleri müzakere masasına dönmeyi ikna etmek olduğunu vurguluyor. Sanki Ankara ve yani Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkleri bir araya gelmiyormuş gibi diyor. Oysa yani bu böyle deprem sonrasında Yunanistan'la bir iki tarafın kamuoyunun arasında bir sıcaklık başlamışken bunu söylemek istemiyorum ama Kıbrıs'ta da çok ağzımız yandı. Yani yoğurdu sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diyerekten bir Türk atasözü var biliyorsunuz. Benim aklıma gelen Sayın Büyükelçi'ye de bunu zaten soracağım. Şöyle bir şey var. Türkiye aslında 1999 yılının Aralık ayında 10-11 Aralık'ta biliyorsunuz Avrupa Birliği Helsinki zirvesinde Türkiye'nin adaylık sürecine yeşil ışık yaktı. Hatta yine hatırlatmak için söylüyorum. O dönemdeki Avrupa Birliği'nden sorumlu başkan sanıyorum Javier Solana'ydı. O sonra zirvenin olduğu ülke Finlandiya'nın başbakanı Lipponen. Bunlar geldiler. Dönemin başbakanı rahmetli Ecevit'i Ankara'dan alaraktan Helsinki'ye götürdüler. Bir Avrupa Birliği ailesi fotoğrafı çekildi. Burada da Türkiye rahmetli Ecevit'le birlikte temsil edilmişti. Böyle bir olay vardı. Ve bunun sonucunda da tabii ki adaylık süreci başladı Türkiye'nin ama o zaman Türkiye'de bir ev ödevi vermişlerdi. Neydi bu ev ödevi? Şayet Türkiye 2004'ün sonuna kadar komşularıyla sorunlarını hallederse adaylık süreciyle ilgili Avrupa Birliği içerisinde görüşmeler başlanacaktı. O işte 33 tane mi ne şey var.
Yeniden fasıllar açılacaktı.
O fasıllar üzerinden konuşulmaya başlanacaktı. Türkiye gerçekten çok iyi niyetli yaklaştı. Hatta 2004'ün Nisan ayında biliyorsunuz Annan Planı dediğimiz o dönem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın adı verilen onun getirdiği bir teklif vardı. Adayla ilgili bir hem coğrafi sınırlarla ilgili hem diğer hususlarla ilgili bir plan getirildi. Bunun dahilinde eğer işte taraflar kabul ederse diyerekten referanduma verildi. Bu Türk tarafında Annan Planı'nın kabul edilmesi için büyük ölçüde bir kampanya başlatıldı. Özellikle gençler buna daha çok ilgi duydular. Arkasından Annan Planı oylandı. Bu oylamanın sonucunda Türk tarafı büyük bir çoğunlukla sanıyorum %60 küsur olacak. Evet dedi. Ancak Rum tarafı ise daha büyük bir çoğunluğu %70 küsur hayır dedi buna. Yani aslında Annan Planı Türk tarafında lehine değildi. Tam tersine Annan Planı ile Türk tarafı bazı tavizler de vermişti.
Ama Rum tarafında karşılık bulmamış.
Evet. Şimdi bunu biz şöyle düşünüldü o zaman Türkiye'de. Ya biz bak Türk tarafı ödevini yaptı. Çözüm için her türlü fedakarlığı yaptı ama karşı taraf kabul etmedi. O taraf sanki cezalandırılır diye bir beklenti içerisine girildi. Hatta Ercan Havalı işte uluslararası şeye açılsın, uçuşlara açılsın. Ondan sonra Türklere uygulanan izolasyonlar kaldırılsın filan dendi. Buna başlangıçta evet şifai olaraktan Avrupa Birliği'nin büyük ülkeleri, Amerika filan işte hayır demediler, evet der gibi yaptılar ama ne yazık ki Kıbrıs'a izolasyon devam etti. Ercan Havaalanı açılmadı ve orada Avrupa Birliği'ne ilgili olaraktan şeyin Güney Kıbrıs Rum kesiminin de aynı zamanda 2005'te Avrupa Birliği aday şeydi üyeliği de başlamış oluyordu. Bunlara Kıbrıs'ın tamamına diye verilen yardım fonları vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üyelerine hiçbir şey ayrılamaz iken bunların büyük bir ya tamamı neredeyse Güney Kıbrıs'ı Rumlara ayrıldı. Şimdi burada da Türkiye'nin veyahut da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yaşayan Türklerin büyük kayıplarının olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun Kıbrıs'la ilgili konuşmaya başlarsak haftalarca konuşabiliriz. Rahmetli Denktaş'ın Cumhurbaşkanlığı döneminden itibaren o kadar çok görüşmeler oldu ki ikili, çoklu, işte yok yüz maddelik, bilmem nelik. Yani orada Türk tarafında Cumhurbaşkanı çok değişmemişti. Yani Denktaş uzun bir süre rahmetli, kendisini buradan da rahmetle anıyorum. Devam ederken karşı tarafta kim gelirse gelsin hiçbir şekilde taviz vermediklerini gördük. Rahmetli Denktaş'tan sonra bu şeyin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yöneten cumhurbaşkanlarının bu şeyi, politikayı aşındırdıklarını gördük. Yani Rum tarafı bundan zemin kazandılar. Şimdi işte en son olarak da mevcut hükümet döneminde önce Maraş biliyorsunuz 2 sene önce, 2,5 seneyi buldu. Şeye açıldı, yerleşime açıldı. Arkasından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanıtılması için gayretler başlatıldı. Keşke bu 1983 yılında rahmetli Denktaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan ettiği zaman başlatılmış olsaydı çok daha fazla mesafe alabilirdik. Neyse uzatmayayım. Her halükarda bu başlatılmış oldu. Şimdi yeni Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yeni lideri de adayı birleştirmeye, yani Türkleri, Rumları bir araya getirmeye, yani
anlam planına geri mi dönülüyor acaba?
Anlam planından da öte 1960'lara dönüyormuş gibi oluyor ama 60'lara dönmedi de 63'te de Rum tarafı bu işi bozdu. Onlar Agritas diye bir plan getirdiler. Yani Türkleri asimile etme. Aslında 1959-60 kuruluş anlaşmalarına baktığımız zaman Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki toplumluydu. Yani şöyle ki, Cumhurbaşkanı Rum olacak, Cumhurbaşkanı yardımcısı Türk olacaktı. Meclisin 10'da 3'ü Türk, 10'da 7'si Rum olacaktı. Bakanlar da bu şekilde bölüştürülecekti. Yani devlette böyle bir şey olacaktı. Ve şeyle devletin bazı ana alacağı kararlarda oy birliği esas olacaktı. Ama 1963 yılında şeyin, Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı o zaman Makaryos'un talimatıyla Agritas planı dedikleri, Türkleri asimile etme planını yürürlüğe soktular. Yani Türkleri yönetimden uzaklaştırmaya başladılar. Bu kuruluş anlaşmalarının hilafına olarak da. Ve hatta hatırlayacaktır sevgili dinleyiciler bir kısmı. Onlar da şeyde 1963-64 Noel'inde kanlı Noel diye geçer. 90 küsür tane, 94 yanılmıyorsam, Türk insanını şehit ettiler. Katliam yaptı Rum tarafı. Bunları görmüştük biz. Ve arkasından da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı onların yapmış olduğu Samsun darbesinin üzerine olmuştu. Yani Türkiye büyük, Türk tarafı büyük iyi niyetle geldi ama karşı tarafın iyi niyetle gelmediğini gördük.
Evet, evet hocam. Haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili gelişmeleri böyleydi. Şimdi kısa bir soluklanalım. Stüdyomuzda Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Emekli Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Bulunç.
Hoş bulduk efendim.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş Merkezi Asrın Felaketi'nin ardından Yunanistan'la oluşan bu olumlu siyasi havanın Kıbrıs'ın geleceğine etkisini ele alacağız. Buyurunuz kıymetli hocam.
Başlayalım. Sayın Büyükelçim hoş geldiniz. Bir ilave edeyim. Sayın Büyükelçim sadece Büyükelçidir. Aynı zamanda bir doktor öğretim üyesi kendisi. Evet. Onu da bildirmiş olalım. Şimdi efendim 6 Şubat'ta bir Asrın Felaketi'ni yaşadık. Bunu Türkiye'de neler yarattığını gün geçtikçe hala öğrenmeye devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede yaralarını sararız. Şimdi bu İskenderun Körfezi ile Kıbrıs bağlantılı coğrafi olarak. Benim de memleketim olduğu için orası biliyorum, Hatay Dört Yol. Dolayısıyla önce şunu soracağım. Basında duymadık ama bu deprem, o yırtılmanın olduğu şeyin devamında Kıbrıs'ta herhangi bir etki yarattı mı?
Deprem yönünden bir etki, yani fiziki olarak yaratmadı. Ancak Zaferburnu tarafında bazı etkiler olmuş deprem açısından. Bir yıkıntı,
Zaferburnu,
bir hasar.
Karpaz
bölgesi. Tamam. Ancak ciddi bir şey yok. Ancak psikolojik olarak hem Türkiye'de olan durumun yarattığı olumsuz etkiler var. Hem de bağlantılı olarak bizde yarattığı olumsuz etkiler var. Ve bir de bir olumsuz gelişme. Magosa Namık Kemal Lisesi'nin bir ekibinin buradaki
sporcu
ekibin son gecelerinde
Adıyaman'da
karşılaştıkları depremin felaketini yaşadılar.
Hepsi değil mi?
O otelde olanların hepsi maalesef hepsi vefat etti. Kurtulan olmadı. Fakat bir küçük grup varmış. O da ayrı bir oteldeymiş. Onlarda da bir şey olmamış.
Evet, bu vesileyle sadece Türkiye'de yaşayan ve kayıp verenlerimize değil, Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimize başları sağ olsun diyoruz. Ödemleri
hepimizin başı sağ olsun.
Sayın Büyükelçim, deprem felaketi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tutumları nasıldı? Biraz bundan bahseder misiniz?
Şimdi ben bir atıf yapmak istiyorum Marmara depremine. O günlerde malum Papandreou ile birlikte İsmail Cem'in Allah rahmet eylesin bir temasları oldu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou ve Türk Dışişleri Bakanı İsmail Cem.
Onlar büyük bir yakınlık gösterdiler. Sirtaki falan hareketlerine gittiler. Fakat ondan sonraki gelişmeler hiç de hoş olmadı. Benim buradaki bir endişem vardır. Yunanistan bu konuda hemen atak davrandı. Hatta Güney Kıbrıs...
Ben çok affedersiniz. Onu zaten ayrıca soracağım ben size. Ona sonra gelelim.
Peki.
Yani buna Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu son depremler üzerindeki tepkilerine veyahut da...
Görüntü olarak yansıyan görüntü insani bir değer açısından üzüntülerini falan belirttiler. Dostluk girişimi gibi bir takım olumlu yönde adımlar attılar. Fakat kamuoyuna yansıyan şekillerine baktığımız zaman özellikle son seçimlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başkanlık seçimlerinde seçilen kişinin ve seçildikten sonra açıkladığı kırmızı çizgilerini dikkate aldığımızda depreme rağmen ortaya koydukları yardıma gelelim şunu yapalım şeklindeki yaklaşımların dışında korkunç bir şekilde kendilerine ait kırmızı çizgiler diye belirterek bir tek uzlaşı şeklinin olduğu o da ancak Türk askerinin adadan çekilmesi, işgale son verilmesi.
Onlara göre işgal.
Evet. Onların ifadelerine göre kullanıyorum. Yani o ifadeleri aynen kullandılar. Ayrıca bütün göçmenlerin yerlerine dönmeleri, yerleşikler dedikleri Türkiye'den gelen göçmen vatandaşlarımızın tekrar Türkiye'ye dönmeleri ve kesinlikle eşit egemenlik veyahut eşitlik ilkesi, siyasi eşitliği bile kabul etmiyorlar artık. Sadece Rumların üniter yapısı içinde bir devleti öngören bir anlayışla hareket ettiler.
Siz gelmeden biraz önce ben Akritas planından bahsetmiştim. Akritas planını aynen uygulayalım diyorlar yani.
Keşke aynen olsa.
Onun da daha ötesinde aynen. Değil mi?
Yani evet. Keşke dedim, vurgu yapmak için keşke dedim. Çünkü Akritas planının oldukça gerisinde hiç olmazsa orada Zürih Londra antlaşmalarının kırıntılarının bazı eşitlik siyasi eşitlikle ilgili hatta dönüşümlü başkanlığın bile tartışılabildiği bir noktadayken bugün tamamen Türklerin azınlık statüsünü kabul etmeleri, garanti antlaşmasının, ittifak antlaşmasının ve Zürih antlaşmasının ortadan kaldırılmasını ve Türk halkının bir halk olarak değil kendi geleceklerini belirleme hakkının yani self-determinasyon hakkının olmadığı bir azınlık cemaat gibi bir statüde olmasını öneriyorlar.
Oysa kuruluş anlaşmalarına göre iki toplumluydu değil mi yani?
İki toplumluydu.
Cumhurbaşkanı az önce söylemiştim. Cumhurbaşkanı Rum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türk.
Türk.
Bakanlar kurulların kulunun işte 10-3 prensibi, milletvekillerinin gene 10-3 prensibi vardı. Yöneticilerde böyle bir tablo vardı. Bir de önemli konularda karar alırken oy birliği vardı değil mi?
Oy birliğinin ötesinde önemli konularda veto hakkının kullanılması vardı.
Evet.
Bir de oy birliğinden çok nitelikli bir oylama sistemi vardı. Örneğin parlamentoda, mecliste 15 Türk milletvekili vardı. Bu 15 Türk milletvekilinin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu olması halinde kabul edilirdi. Bakanlar Kurulu'nda da 3 bakan vardı Türk. Bunlardan ikisi evet demediği sürece o karar Bakanlar Kurulu'nda alınmazdı. Tabii Bakanlar Kurulu'nda bir karar alınsa bile sonuçta Cumhurbaşkanı'nın ve Cumhurbaşkan Yardımcısı'nın birlikte veyahut ayrı ayrı veto hakları vardı. Bunlar da bizde azınlık çoğunluk ilişkilerini ortadan kaldıran bir yapı getiriyordu. Sonra mahkemelerde Türkler Türk mahkemelerinde, Rumlar Rum mahkemelerinde yargılanırlardı ve mahkemelerde toplum meclisleri dedikleri meclislerde meclise bağlı olarak faaliyet yürütüyorlardı.
Evet. Yani anladığım kadarıyla az önce de ben söylemiştim çok kısa siz gelmeden önce. Yeni onlara göre Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs'ın yönetiminin lideri Christodoulidis, bir önceki Cumhurbaşkanı Anastasiadis, galiba onun da desteklediği bir kişiymiş.
Onun bütün sağ kesim hatta kendini sosyal demokrat olarak Lisardis'in partisi de dahil olmak tanımlayan Lisardis'in partisi de dahil olmak üzere bütün faşist kesimler, diktat rejimleri, EOK, EOKB, Akritas örgütü kalıntılarının da yer aldığı bütün gruplar desteklemiştir.
Zaten kendileri. Dışişleri Bakanı'ydı. Çok hemen bir kısa bir parantez açayım. EOK 1954'te Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için General Grives'in çıktığı ve arkasından kurmuş olduğu bir tetiş örgütünün adıdır EOKA.
Evet, terör örgütü. Tetiş örgütü, doğru.
Evet, şimdi bir başka soruya geçeceğim. Yani Christodoulos'u siz değerlendirdiniz zaten, üçüncü soruyu geçiyorum. Bir başka soru, deprem felaketi üzerine Yunan devlet adamlarının zeytin dalı uzatan sıcak mesajları ve Yunan halkının yardım faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin görüşünüzü alalım. Biraz önce başlamış gibi olmuştunuz.
Evet.
Şimdi devam edin. Buyurun.
Şimdi olayı iki boyutta değerlendirebiliriz. Birinci boyutu bir felaket yaşıyoruz. Adına da yüzyılın felaketi dendi. Aslında yüzyılın felaketinin ötesinde diye düşünebileceğimiz çok derin etkileri olan ve olacak olan çok büyük kayıpların olduğu ve şu anki rakamlarla 40 binin üzerine çıkan ölü sayısının çok daha fazla artacağı gibi kuşkuların da yaşandığı bir durumda karşı karşıyayız. Böyle bir durumda bir komşu ülkenin ve ne kadar zıt görüşler olursa olsun sonuçta iki yakın komşu ülkenin birbirini desteklemesi, bu gibi felaketlerde yardımcı olması yönünde önemli, olumlu bir adım. Bu yönüyle meseleye baktığımızda insani değerlerin olduğu ve bütün dünyada büyük bir yardım hareketinin başlatıldığı ve Türkiye'de görülmedik bir şekilde son dönemleri kastediyorum, bir birlik ve dayanışmanın oluştuğu bir ortamda bir komşunun da bu şekilde yapması tabii ki olumlu ve insana gelecek açısından acaba kuşkuları da dağıtacak bir etki yaratır mı duygusunu yaratan bir gelişme. Ama bütün bunlara rağmen geçmişteki durumu da göz önünde bulundurduğumuzda, örneğin az önce söylemiştik Marmara depreminde büyük bir yakınlık olmuştu. Hatta o yakınlık öyle bir durum yarattı ki ben öyle bir yorum yapıyorum, değerlendiriyorum. O dönem içinde yapmıştım. Şimdi de aynı şeyi söyleyebilirim. Rum tarafının tek başına Avrupa Birliği'ne girişini sağlayacak kapıyı da açtı o süreç. Ve Türkiye bütün geçmişteki itirazlarına karşın Avrupa Birliği sürecinde fazla itiraz yapmadı ve görüşmeler yolundan barışçı yöntemlerle meseleleri çözeceğiz gibi bir anlayışı yerine getirirken Avrupa Birliği'ne Rum tarafı girer girmez Türkiye aleyhine bütün olumsuz oyları, ambargoları destekleyen ve katkı olacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sağlanacak katkıların hepsine karşı çıkan ve 10. protokolün, yani Kıbrıs'ın kuzeyi olarak tanımladıkları coğrafi bir kavramla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dikkate almayan ve Avrupa Birliği müktesebatının orada geçerli olmamasını öngören 10. protokolü kabul ettiler. Dolayısıyla bizi tamamen kısıtlayan ve önümüzü her yönüyle daraltan bir yapı getirdiler.
10. protokolü kısaca açıklar mısınız?
10. protokol kısaca şu: Kıbrıs'ı tamamını Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliği üyesi yapıyorlar. Fakat bu protokol çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs'ı Türklerin Avrupa Birliği müktesebatında öngörülen üyelikle ilgili haklardan yararlanmamasını ve onu oranın ayrı bir bölge olarak, işgal altındaki bir bölge, oraya herhangi bir Avrupa Birliği katkısının olmaması ve bir bakıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ın kuzeyi tanımlamasıyla bir coğrafi kavramla tecrit edilen ve tamamen abluk altına alınan, ambargo altına alınan bir içeriğe sahip olan bir protokol.
Evet.
Ve işte böylesine bir katı durum ve geçen bütün gelişmelere karşın giderek olumsuzlaştırılan ve ambargoların daha da sertleşmesini, ağırlaşmasını sağlayan bir süreci yaşıyoruz. Yani kısacası o günkü deprem koşullarındaki olumlu hava son derece sert bir havaya dönüşmüştür. Ve özellikle son dönemde Mitsotakis'in başbakanlığı dönemiyle birlikte de giderek Türkiye'ye karşı bir saldırı, bir provokasyon ve Türkiye'yi bir takım konularda köşeye sıkıştırarak emri vakiler karşısında bırakma yönünde bir politika izlemeye başlamışlardır. Dolayısıyla bu dönemde de farklı bir durum olabileceğini ben şahsen düşünmüyorum.
Yani şunu mu söyleyelim Sayın Büyükelçim? Siz gelmeden önce bu lafı çok söyledim ama sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş dedim. Yani biz Yunan halkının bu deprem felaketi sırasında göstermiş olduğu yakından müteşekkiriz.
Evet.
Onda bir şeyimiz yok.
Evet.
Ama bunu Türkiye Cumhuriyeti küresel çapta dünyadaki nerede bir felaket varsa her yere yardım yaptı. Dolayısıyla onun sonucunda da bütün kıtalardan, neredeyse her ülkeden Türkiye'ye bu konuda destek geldi. Ekleğini biçti. Şimdi Yunanistan bunu yaptı diyerekten Ege ile ilgili, Doğu Akdeniz'le ilgili, Kıbrıs'la ilgili tartışmalarda gene bir taarruz vermesi gerekli mi? Yunan tarafı bunu bekler mi? Kısaca bunda.
Son sözleriniz olarak.
Evet, efendim. Kesinlikle taviz tarafını bekliyor. Hatta bu yardım girişimlerini ve sözde görüntüdeki iyi niyetini Türkiye'nin aleyhine kullanacak bir koz olarak da kullanacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü böyle kötü bir zamanda biz böyle bir hareket etmekle birlikte Türkiye düşmanca tavrını, yayılmacı tavrını devam ediyor, propagandasını uluslararası alanda sürdüreceklerini düşünüyorum, değerlendiriyorum.
Çok teşekkür ederiz efendim, katkılarınız için sağ olunuz. Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Zeki Bulunç'tu konuğumuz. Çok teşekkürler efendim, sağ olunuz.
Teşekkürler Sayın Büyükelçim.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Sefa Ak'tan sesimizi sizlerle buluşturdu. Mikrofonda ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın. Mavi Vatan